Ayrım 16.
Patev'in komşusunu, montaj işletmesi sahibi Stoyan Zümbülev'i bir yana çekilip bize yol açmaya zorladı. Fakat arkamızdan kapı kapanır kapanmaz başladı bağırmaya. Katiller, yakalayın katilleri! Arkamızdan bağıran bu herife bir kurşun daha sıkmak istiyordum ama Veliçko kolumdan yakalayıp sürükledi kendisiyle birlikte. Sokakta bir telaş koptu. Patev'in şaşalayan muhafızları peşimizden koştular. Onlarla birlikte Violeta ile Leon da başladılar koşmaya. Apartman kapısında Zümbülev de kollarını bize doğru uzatmış, var sesiyle haykırıyordu. Katiller! Yakalayın katilleri! Albay Patev'i öldürdü katiller! Yakalayın! Yakın bir yerden geçmekte olan birkaç Alman subayı bizim kaçtığımızı, Patev'in muhafızları tarafından kovalandığımızı ve Zümbülev'in bağırdığını görünce tabancalarını çekip koştular bize doğru. Ateş ediliyordu arkamızdan. Veliçko durdu ve çok büyük bir soğukkanlılıkla başladı o anda ateş etmeye. Subaylar da, muhafızlar da, Violeta da, Leon da hepsi yattılar yere. Veliçko devam ediyordu ateşe. Bir bir ve bir daha vuruyordu. Bir hizmetçi kızcağız korkudan ne yapacağını şaşırmış bir bebek arabasıyla kurşun yağmuru altından geçiyordu. Veliçko son bir el havayı ateş ederek arkamdan koştu. Arkadaşın kurşunları muhafızların ve albay subaylarının ateşini soğuttu. Bize sadece birkaç saniye, sayılı birkaç saniye gerekliydi ölümün kapısından kurtulmak için. Fakat o anda Zümbülev göründü arkamızda. Sanki kudurmuştu bu herif. Hiç durmadan koşuyor ve bağırıyordu. Yakalayın katilleri, mavi muşambalı kadın, yakalayın! Biz diğer bir kavşağa geçtik ve yeniden başka bir sokağa saptık. Çabucak mavi paltomu çıkarıp ters çevirdim, katlayıp aldım koltuğumun altına. Tek bir şey düşünüyordum bu anda. Acaba hiç durmadan başka bir semte kadar koşabilecek miyim? Kurtulup kurtulmamak sorunu hiç aklıma bile gelmiyordu. Hızlı ve hep bir karar koşuyordum. Durmadan koştuğumuz için çevrede dikkati bilmem çekiyor muyduk ama bizi kovalayanlarla aramızdaki uzaklığı gitgide arttırıyorduk. Dağdaki koşuların, Kopitoya, Kamendel'e sık sık tırmanmaların, sabah masajlarının ve idmanların olumlu sonuçları görülüyordu. Zümbülev bizi gözden kaçıracağını, biraz sonra başka bir yol kavşağına geldiğimiz zaman nereye sapacağımızı göremeyeceğini anladı. Bir illegal yakalamakla alabileceği 300 bin leva hırsı ve devrimcilere olan nefreti onu rastladığı bir çocuğun elindeki bisikletini alıp daha hızlı peşimize düşürdü. Ve bağırmasına da devam ediyordu. Yakalayın katilleri! Ama sadece iki adım ardından da Violeta ile Leon koşuyorlardı. İllegale benzer bir tarafları yoktu onların. 50 adım kadar arkalarından koşan subaylarla polisler onları herhalde Zümbülev'in yardımcıları sanıyorlardı. Birkaç saniye sonra bisikletli bize yetişebilecekti. Fakat muhafızlarımız buna meydan vermemeye kesin kararlıydılar. Leon sıçrayarak Zümbülev'e yetişti. Bisiklete bir tekme vurarak yere düşürdü onu. Violeta da yetişerek dayadı tabancayı gözüne. Sus alçak, gelsin kurşunu. Zümbülev ellerini kaldırıp yüzünü kapadı. Tehlikeyi görmeyince daha kolay kurtulacağını sanıyordu. Deve kuşları da böyle değiller miydi? Tehlike sırasında başlarını kuma sokmakla tehlikeden kurtulacaklarını sanırlar. Violeta sözlerinin daha güçlü olması için bir de tekme savurdu Zümbülev'e. Biraz ilerlemiş olan Leon durup dönmüş işaret veriyordu Violeta'ya. Durma, koş! Violeta Leon'un ardından koştu. Bu arada öteki kovalayanlar grup halinde yetiştiler. Violeta ile Leon başka bir sokağa sapıp gözden kayboldular. Zümbülev onların kaybolduğunu görünce kalkıp geriye doğru kaçmaya başladı. Kollarını sallayarak bağırıyordu. Geri çekilin, geri, kaçın geriye. Komünistler bütün mahalleyi ablukaya almışlar. Bu seste hem korku, hem nefret, hem de belirip de kaybolan yüz binlerce Leva'nın hayal kırıklığı, başka birinin ele geçirmesi korkusu vardı. Arkadan yetişenler şaşkın şaşkın durup çevresini sardılar. Soru yağmuruna tuttular onu. Kimdi onlar? Nasıl kimselerdi? Nasıl silahları vardı? Bilmem diyordu Zümbülev sadece. Sorulardan şaşalamış olarak. Ve bu anda belki de tanımadığı bunca insanların karşısında açıklama yapmak istemiyordu. Az önce arkasından koşan iki kişinin birden birer tehlikeli, silahlı devrimci çıkması ürkütmüştü onu. Ya burada, bunların arasında da varsa? Daha sonra polis müdürlüğünde anlatacaktı her şeyi. Patev'in öldürülmesinden sonra apartmandan ilk çıkan kadının dönüp kendisine nasıl kötü kötü baktığını hepsini anlatacaktı. Bu arada Violeta ile Leon bize yetiştiler. İlk tehlikeyi atlatmıştık. Peşimizden koşanlar yoktu artık ve koşmayı bırakıp hızlı adımlarla yürümeye başladık. Daha birkaç sokağa girdikten sonra üniversiteye geldik. Muhafızlarımız da Ferdinand Bulvarı'na saptığımızı, kalabalığa karıştığımızı gördüler. Başka yöne saptılar. Veliçko ile birbirimize hiç bakmadan, konuşmadan yan yana yürüyorduk. Kalabalık bir yere geldiğimiz zaman Veliçko öne geçer, yol açar, sonra tekrar yan yana yürürdük. Ateşleme sırasındaki gerginlikten, koşmaktan, hiç durmadan hızlı hızlı yürümekten soluğum kesilmişti. Kalbim hızla çarpıyordu. Ferdinand Bulvarı'ndan Patriar Evmiti Caddesi'ne saptık ve sonra Septembri Sokağı'na saptık. Karşımızda Ticaret Lisesi'nin saat kulesi görünüyordu. Orada yeşil boyalı iki sıra ile küçük bir bahçe vardı. Veliçko çevreye bir göz attı. Kimseler yoktu arkamızda. Bizi takip edenler çoktan kaybetmişlerdi izimizi. Ama bakınmaya devam ediyorduk. Veliçko, dinlenelim dedi kesik kesik. Birkaç adım daha yürüdük. Sıraya oturduktan sonra peki dedim. Ve o zaman anladım ki boğazımda nefes borusunda akciğerlerimde bir şeyler olmuştu. Gön gibi sertleşmiş, kurumuştu boğazım. Konuşurken tırmalanıyor, yırtılıyor gibi oluyordu. Peki diye tekrarladım ben. Gene acıyacak mı diye boğazımı denemek için. Ve öyle bir sızladı ki içgüdüyle elimi boğazıma götürdüm. Bir değil, sanki 10 kalp çarpıyordu vücudumda. Bütün damarlarım atıyordu. Elimle ovuşturarak yatıştırmaya çalıştım. Sonra Zdravka'nın öğrettiği gibi solumaya başladım. Ve bilmem onun öğrettiği biçimde nefes almak mı yoksa dinlenmek mi yardım etti. Kan dolaşımım yavaşladı. Kalplerimiz sakinleşti. Ve etrafta biz de yeniden eski halimize döndük. Başladık birbirimize bakmaya. Bizdik yani Ogyane ile Veliçko. Ama saçlarımız karmakarışıktı. Yüzlerimiz, gözlerimiz yanıyordu. Ayakkabılarımdan birinin ökçesi düşmüştü. Nerede kaybettiğimi hatırlayamıyordum. Şimdi böyle sanıyordum ki kılık kıyafet değiştirmede yüksek ökçelerin önemi büyük de olsa baskın yapmaya ve sonra çekilmeye hiç de uygun değil. Koşarken kösteklenir, düşebilirdim, ayağım kırılabilirdi. Oysa alelade alçak ökçeli ayakkabılarla öyle bir tehlike yoktu. Fakat devrimcilerin aklı da bazen 24 saat geç gelebiliyor. Veliçko ayakkabımı gözden geçirirken ve nasıl düzeltilebileceğini düşünürken ben öteki ayağımda hafif bir sızı duydum. Baktım ya bir kurşun dokunmuş yahut da çizmişim bir yerde. Çünkü incecik bir kan izi vardı ve hemen hemen kurumuştu artık. Ama baktıkça sanki daha çok sızlıyordu. Ağır bir yük altından kurtulmuşum gibi duyduğum o ferahlığın, evet görevi yerine getirmekten duyduğum ferahlığın yanında bu sızı hiçbir şey değildi. Ölümün pençesine düşmekten henüz kurtulmuş bir kimsenin böyle ufak tefek şeylere kulak asmaması gerek dedim kendi kendime ve aldım ayakkabımı Veliçko'dan. Baskından sonra Boris bahçesindeki fidanlığa doğru gideceğimizi kararlaştırmıştık önceden. Hiç konuşmadan yürüdük o tarafa. Bundan sonra ilk rastladığımız çeşmeden biraz su içtik. Ama bu su da yaralı boğazımı kor gibi yaktı. Alnımı ıslattım, saçlarımı taradım ve girdim Veliçko'nun koluna. Ayakkabılarımdan biri ökçesiz olduğu için zor yürüyordum. Fakat o anda bir ayakkabıcıya gidemezdik. Yarım saat sonra bir alana gelmiş uzanmıştık otların üstüne. Ve Demokles'in kılıcı gibi üzerimizde aylardan beri duran ağır ve müthiş bir yükten kurtulduğumuzu şimdi iyice anlamıştık. Bitti değil mi Ogyana dedi Veliçko. Evet bitti dedim. Ellerimiz nasırlı işçi elleri erkekçe sıkıştılar. 8. Bölüm. Bahçede Veliçko ile hemen 2 saate yakın vakit geçirdik. Burada yeşillik arasında az çok rahat hissettik kendimizi. Fakat her ihtimale karşı ikimiz de tabancalarımızı dikkatle gözden geçirdik, sildik, temizledik. Şimdi düşmanla yeniden karşılaşabilirdik. Artık hazırdık savaşa. Her zanaatten anladığını Veliçko burada da gösterdi. Ayakkabımın ökçesini yapabilmek için elinde hiçbir şey yoktu. Küçük bir bıçakla ötekini de kesip düzelterek ikisini de bir boy yaptı ve ben artık yere sağlam olarak basabilirdim. Öğleden sonra saat 5'e doğru kendimize biraz çekidüzen verdik ve kol kola girerek Vladaska sokağındaki bahçeye yürüdük. Daha dikkatlice bir kimse bu sevdalı çifte bir göz atsaydı bilinmez nedenlerle ikimizin de birer elinin ceplerinde olduğunu görürdü. Ellerimiz ceplerimizdeki tabancalardaydı. Mahallede Pantev'in evinin etrafı abluk altına alınmıştı. Kim bilir ne kadar polis de Sofya sokaklarında arama tarama yapıyordu ve kılık kıyafetimiz de mutlaka anlatılmıştı onlara. Mümkün olduğu kadar en tenha sokaklardan geçmeye, yol kavşaklarından uzak kalmaya çalışıyorduk ve belki bu yüzden de hiçbir yerde yiyecek bir şey bile bulup alamadık. Çok acıkmıştık. Bir dahaki sefere bilirim işimi ben diyordu Veliçko canı sıkılmış olarak. Baskına giderken bir kadın ayakkabısı ökçesi ve hiç olmazsa biraz da peynir ekmek alacağım. Böyle neye benziyor bu? Hem kunduracı yaptın beni gene de aç tutuyorsun. Saat 7'de üst taraftan bahçeye girdik. Tam o sırada öteki uçtan da Slavço, Violeta ve Leon göründüler. Önce Violeta gördü bizi. Slavço'yu dürttü ve ok gibi atıldı bize doğru. Koşarken öyle bir güzellik, öyle bir esneklik vardı ki vücudunda ceylan gibiydi. Durup da bakacağım geldi adeta. Uzun zaman birbirine hasret kalmış insanların buluştukları zaman kucaklaşıp öpüştükleri gibi biz de sarmaş dolaş olup öpüştük. Gerçekten rahat ve esnafça geçirilen yıllara bedeldi o gün. Sonunda beşimizde bir sıraya oturduk. Vireşko ile baskının nasıl geçtiğini geniş biçimde anlattık. Slavço bazı ayrıntıları Violeta'dan öğrenmişti artık. Ama buna rağmen öyle ufak tefek şeyler soruyordu ki o zamanlar ben hiç önem vermezdim bunlara. Fakat sonraları bizim müfrezenin sorumlusu olunca Slavço'nun neden bu kadar etraflı soruşturduğunu anladım. Anlatmayı tamamladıktan sonra Slavço sessizce ayağa kalktı. Yüzü ciddileşmiş, hatta resmi bir hal almıştı. Biz de doğrulduk. İşi mükemmel bir şekilde başardığınız için parti adına sizi tebrik ederim. Bütün vücudumu hoş bir sıcaklık kapladı. Ben, Radomirci köyünden Çıplak Baço'nun kızı Mitka Gripçeva'yı birkaç yıl öncesine kadar el yazısı harfleri zor okuyabilen, kimsenin tanımadığı tekstil işçisi Mitka Gripçeva'yı şu akşam saatlerinde partiyi tebrik ediyordu. Gözlerim sulandı. Onlara bakmaya, hıçkırırım diye konuşmaya cesaret edemiyordum. Bir saat sonra Violeta ile Parçeviç sokağında 32 numaralı apartmanın merdivenlerini çıkıyorduk. İkinci katta 30 yaşlarında zayıf, güler yüzlü bir kadın kapıyı açtı. Tatlılıkla konuştu ve acaba kimim diye bana baktı. Yakın arkadaşım ve kader kardeşim, Madame Patrichanova diye cevap verdi Violeta onun sessiz sorusuna. Hole girdik fakat az sonra ben yalnız kaldım. Violeta ile Patrichanova mutfağa girdiler. Herhalde kadın benim kim olduğumu öğrenmek istiyordu. Daha sonraları Violeta gülerek bana anlattı. Kocanla iyi geçinemediğinizi, evden kaçtığını, kocanın seni öldüreceğini söyledim ona. Vah zavallı güzel kadın ama geleceği yokmuş, kötü adama düşmüş diyordu. Durum bu Madame Patrichanova. İyi kadınlar çoğunlukla kötü adamlara düşüyor. İyisine rastlayanlar çok seyrek. Onunki öyle bir canavar ki eline geçirirse satırla dilim dilim kıyacak. Ve herhalde karısının kaybolduğunu polise de bildirmiştir. Onun için de bizim Ivanka, Patrichanova'ya Ivanka diye takdim etmişti beni. Otele gidemiyor. Çünkü orada kim olduğunu kaydetmeleri lazım. Şimdi ağabeyinin taşradan dönmesini bekliyoruz. O yoluna koyacak işi. Violeta'nın bu masallarına Patrichanova inandı mı, inanmadı mı bilemem ama evinde nasıl bir insan gizleyeceğini de sezmiş değildi herhalde. Birer ayva tatlısı yedikten sonra Violeta kalktı. Ben gideyim artık Madame Patrichanova. Affedin, sizi rahatsız ettik ama biliyorsunuz ya. Siz kalmıyor musunuz diye sordu kadın. O da ayağa kalkarak, hayır kalmayacağım, işim var. İkimizin de aynı evde kalmamızın iyi olmayacağını düşünmüştük Violeta ile. Abluka olur, arama tarama yapılırsa hiç olmazsa birimiz kurtulur dedik. Patrichanova'larda geceyi mutfakta geçirdim. Gayet yorgundum ve iyi bir uyku çekmem gerekliydi ama hemen hemen bütün gece uyuyamadım. Gözlerimi yumar yummaz ya Evlogi Georgiev sokağındaki 60 numaralı apartman ya bebek arabası yahut da ayağa kalkmış parti adına sizi tebrik ederim diyen Slavço geliyordu gözümün önüne. Sabaha doğru dalmış, kendimden geçmiştim biraz. Birden uyandım. Dışarısı aydınlanmıştı artık ama gece yarısı gibi bir sessizlik vardı. Bu uğursuz sessizliği ancak iki çift nalçalı çizme sesi bozuyordu. Pencereye koşarak yüzümü soğuk cama dayadım. Dışarıda tüfekleri süngülü askerler devreye geziyorlardı. Abluka, abluka! İllegal bir kimse için bundan daha korkunç bir söz yoktur. Abluka, ölüm kalım sorununun çözümleneceği vakti saatlerce uzun süre beklemek değildi. Polisle çatışmada ilk önce serinkanlılık, iyi hesaplamak, kurnazlık gereklidir. Ve bunların hiçbiri fayda vermezse o zaman tabancalar, bombalar harekete geçer. Fakat gizlendiğim evi bir ateş çemberi içine alan düşmanın sonsuz kuvvetlerine karşı iki tabanca ile iki el bombası ne yapabilir? O zaman son çare olarak zehir yardımına koşar. Çünkü biz baskıncılarda diri diri teslim olmak diye bir şey yoktur. Saatime baktım. 5'i 10 geçiyordu. Ne vardı acaba? Bütün Sofya mı abluka altına alınmıştı? Yoksa polis mi izimi bulmuş? Sadece bu mahalleyi, bu sokağı mı sarmıştı? Violeta, Veliçko, Leon acaba ne yapıyorlardı şimdi? Ekibin öteki üyeleri ne yapıyordu? Bu sorulara o anda kimse cevap veremezdi. Tekrar saatime baktığım zaman saatlerce beklediğimi sanıyordum. Oysa saat ancak 5'i 20 geçiyordu. Saat dedim de hatırıma geldi. İllegalliğe geçtiğim zaman saatim yoktu. Olsaydı bile o zamana kadar herhalde satardım. Fakat evden kaçtığımın daha ikinci günü anladım ki saatsiz olmak bir nevi kolsuz olmak demekti. Randevum var, tam vaktinde yetişebilmem için yolda en azından 5 kişiye saati sormam lazım. Belliydi ki böyle devam edemezdi bu. O sıralarda yatak Christo Manolov'un evindeydim. Doktor yoksul bir adam değildi ve hiç sıkılmadan istedim onun saatini. Biraz kaşlarını çattı çünkü bilmem nereden hatıraymış ama yine de verdi. Fakat doktorun saati cep saatiydi. Ben çantamda taşıyordum. Saate bakmak istediğim zaman çantadan çıkarmak gerekiyordu. Şık kıyafetli bir adamın cep saati taşıması uygun düşmüyor, pek yakışmıyordu. Bunu Slavço da fark etmişti. Bir gün Vitoşa'da erkeklerin saatlerini gözden geçirdi ve Yordan Petrova benim saatimi almasını, kendi saatini bana vermesini söyledi. Petrov'unki daha küçük, daha zarifti, kolda taşınabilecekti. Sokakta sepetli bir motosiklet sesi duyuldu. Bıyıklı, iri, şişman bir çavuş devriye gezenlere talimat veriyordu. Arama tarama derhal başlayacak mıydı acaba? Silahımı bir kez daha yokladım. Tabancalarım ve el bombalarım hazırdı. Fakat çoktandır rahat bırakmayan bir düşünce şimdi yeniden sardı beni. Silahlı bir çatışmaya girilirse bana yataklık eden bir partisiz kadın ve küçük çocuklarının hali ne olacaktı? Kadın kimi gizlediğini bilmiyordu. Benim illegal olduğumdan haberi yoktu. Ama polis inanmayacaktı. Akla hayale gelmedik işkenceler edecekti kadına, çocuklara. Kan döküleceğini, çocuk kanı döküleceğini düşündükçe tüylerim ürperiyordu. Gizlenmek ya da çarpışmamak için türlü türlü yollar düşünüp araştırıyordum. Telaşla mutfağa dalan Patachonova benim bu düşüncelerimi kesti. Asker, polis, ne var acaba, ne oluyor dedi korku içinde. Bilmem, belki de hükümet darbesi ya da kim bilir, belki de başka bir şeyler dedim ve pek önem vermez gibi göründüm. Benim bu sakin cevabım sanki görünüşüm Patachonova'yı da biraz sakinleştirdi. Yanıma oturup saçlarını taramaya başladı. Çıkıp bir yoklayın, anlayın bakalım ne var ne oluyor. Sözde süt almaya gidiyormuşsunuz gibi yapın. Elinize bir tencere, askerler durunca sorarsınız onlara dedim. Peki diyerek hemen razı oldu kadın. Az sonra entaresinin üzerine eski bir palto örtülmüş, başına bir çember bağlamış, elinde büyük bir alüminyum tencere ve merdivenlerden iniyordu. Elinde tabanca, perdenin ardına gizlenmiş olarak pencereden dikkatle onu seyrediyordum. Çünkü tanımıyordum bu kadını ben. Ancak parti üyesi olmadığını, yumuşak kalpli olduğunu biliyordum. Ya şimdi askerleri çağırır da yukarıda şüpheli bir kişinin bulunduğunu söylerse? Kadın sokakta görününce askerlerden biri geri çekilin diyerek ona doğru koştu. Patachonova acele kapıya doğru çekildi ama eliyle askeri çağırarak bir şeyler konuştu. 5 dakika sonra yukarı çıkarak sadece bizim mahallenin değil bütün Sofya'nın abluk altına alındığını söyledi. Bu biraz rahatlattı beni. Demek tehlike doğrudan doğruya bana yönelik değildi. Fakat polis beni burada bulursa ciddi tehlikelerle karşılaşabileceğimizi yeniden hatırlattım kadına. Önce birlikte mahzene inip orada kömürlerin yanında gizlenmek için bana bir yer yapmayı düşündük. Büyük bir ağaç teknenin altına girecektim. O da kömürle, odunla, eski şeylerle tekneyi örtecekti. Fakat az sonra vazgeçtik bu plandan. Çünkü ablukanın ne kadar süreceğini bilmiyorduk. Orada uzun süre kalınamazdı. En sonra şöyle bir karara vardık. Beni herkese, çocuklara da evin hizmetçisi olarak tanıtacaktı. Ancak yeni geldiğim için polise henüz kaydımı yaptıramamıştı. Bizim apartmanda yoklama başlayınca ben çamaşır yıkamaya girişecektim. Az sonra yıkanacak giysileri toplayıp teknede ıslattım. Tabii soyunup Patachonova'nın eski bir entaresini giydim. Ama koynuma bir tabanca soktuğumu, tekne yanında sözde rastgele düşmüş birkaç kuru giysi altında el bombalarıyla diğer tabancanın bulunduğunu bilmiyordum. Çocuklar uykudan uyandıkları zaman yeni ablaları artık çamaşır yıkıyordu. Sabah saat 9'a doğru radyo, şehri yıkıcı elemanlardan temizlemek ve Albay Pantev'in katillerini bulmak amacıyla Sofya'nın abluk altına alındığını bildirdi. Arama tarama işlerinde halkın polise yardımcı olması için radyo aracılığıyla çağrıda bulunuluyordu. Radyoyu dinlerken rahat rahat kahvaltı ediyordum. Hatta bir ara bambaşka şeyler sordum Patachonova'ya. O güpegündüz böyle işler yapan bu insanların cesaretine, cüretkarlığına şaşıyordu. Ama o an bu insanlardan birinin karşısında oturduğu aklından bile geçmiyordu. Acaba ne olacak diye tek bir düşünce ve tek düzelik içinde uzayıp gitti gün. Çamaşır yıkama işini çoktan bitirmiştim. Kilimleri de yıkamak gerekecek diye korkuyordum. Saat artık akşamın 8'ine gelmişti. Radyo gece evlerde arama yapılacağını fakat ablukanın bir gün daha sürdürüleceğini söyledi. Geceyi pencereye dayanmış olarak geçirdim. Göz kapaklarım sanki tutkallanmış gibi kapanıp kalıyordu. Ama bir an için bile uyuklamamaya çalışıyordum. Yalnız olmasaydım, yanımda tek bir arkadaşım olsaydı bari. Nöbetleşerek uyuyabilirdik ama yalnız olduğum için bir dakika bile kendimi uykuya kaptırmamam gerekiyordu. Tan yeri ağarmaya başlamıştı yavaş yavaş. Ortalık aydınlanıyordu. Mutfaktaki eşyalar, dolap, musluk, soba görünmeye başlamışlardı. Sokakta kaldırımda devriyeler dolaşıyordu. 4 saatte bir değiştiriliyordu. Nalçalı çizmelerin tek düze sesleri artık yabancı gelmiyordu bana. Ne olacağı bilinmeyen bu gergin gecede alışmıştım bu ayak seslerine. Sabahleyin yine hamama girdim. Çarşafları daha dün yıkamış bitirmiştim ama yine ellerimi ıslatmaya, eteklik ve başka ufak tefek şeyleri yıkamaya devam ediyor, ev hizmetçiliğini sürdürmeye çalışıyordum. Geçen saatler içinde bulunduğum bu duruma sanki alışır gibi olmuştum. Hatta yapılacak bir yoklama bile o kadar çok korkutmuyordu beni. Buna sebep de belki ayağımın gitgide şişmesi ve gittikçe daha fazla sızlamaya başlamasıydı. Bazen ta yüreğime çöküyordu acısı ve kanatırcasına dudaklarımı ısırıyordum. Şunu da söyleyeyim ki ben o zaman Patachonova'nın doktor olduğunu bilmiyordum. Bunu 9 Eylül'den sonra hem de çok sonra öğrendim. Violeta'nın sözlerinden onun bir ev kadını, kocasının da avukat olduğu ve taşrada çalıştığını anlamıştım. Onun için de ayağımın sızladığını, şiştiğini söyleyemiyordum ev sahibine. Öğle zamanı geldi geçti. Acele biraz yemek yedim. Çocukları uykuya yattıktan sonra yeniden mutfak penceresindeki yerimi aldım. Abluka devam ediyordu. Ama dünkü şiddetini kaybetmişti. Pencereler açılınca askerler artık tüfek kaldırmıyorlardı. Hatta sokağa, kapı önlerine çıkan kızlara ara sıra laf bile atıyorlardı. Bizim mahallede yoklama henüz yapılmamıştı. Arama tarama işine polis kenar mahallelerden başlamış ve merkeze doğru çemberi gitgide daraltıyordu. Fakat ilk saatlerde korku ve telaşa kapılan vatandaşlar "Ekmeğimiz yok, yiyeceğimiz yok, yarın hazırlayız, hazırlık yapamıyoruz" falan diyerek kızıyor, küfrediyorlardı. Ayağımın sızısının artmasıyla birlikte her şeyin iyi geçeceğine inancım da artıyordu. Ve gerçekten saat 6'da radyo ablukanın kaldırıldığını bildirdi. Aynı anda bizim sokakta bir motosiklet sesi duyuldu. Dün sabah gördüğüm çavuş nöbetleri kaldırıyordu. Sokak birden insan doldu. Genç, ihtiyar, kadın, erkek ve çocuklar evlerden dışarı fırlamışlardı. Parçaviç sokağı toplu halde bu kadar insan görmemişti. Acele ayakkabımın birini giydim. Ötekini de giymeye çalıştım ama ayağım ekşamur gibi şişmiş, kabarmıştı. Neyse, zar zor onu da giydim. Pater Chonova'ya konukseverliğinden ötürü teşekkür ettim. Çıkıp biraz gezineceğimi söyledim ve paltomu koluma alarak daldım kalabalığın içine. 9. Bölüm. Kurallar böyleydi bizim savaş ekibinde. Herhangi birimizin başına bir hal gelip gelmediğini anlamak için ablukadan sonra toplanırdık. Gelmeyen olursa ya öldürülmüş, ya ağır hasta, ağır yaralı yahut da tutuklanmış demekti. Kontrol toplantısına gelmemek için başka bir sebep olamazdı. Pantev'in öldürülmesini izleyen 2 günlük ablukadan sonra 3 numaralı tramvayın Künovitsa durağına yakın Sveti Nikola bahçesinde buluşacaktık. Günler artık uzadığı için saat 7.30'da toplanıyorduk. Parçeviç sokağından Sveti Nikola bahçesine kadar yaya hemen hemen 1 saatlik yol vardı. Ablukanın kaldırılmasıyla duyulan, ayağımın sızısını unutturan sevinçli dakikalar çabucak geçti. Önce sözde film ilanlarına bakıyormuşum gibi sinema afişleri bulunan yerlerde durup dinleniyordum. Ama bu dinlenmeler daha sürekli olmaya başladı. Toparlamamak için de son çabamı harcamam gerekiyordu. Çünkü şöyle bir temel kural vardı bizde. Bir yerinde sızlasa, ne kadar rahatsız da olsan, görünüşte çevrendeki insanlardan kesinlikle farklı olmayacaksın. Saate baktığım zaman buluşma vaktine az bir süre kalmıştı. Oysa yolun henüz yarısını bile alamamıştım. Yürümeye böyle devam edersem katiyen vaktinde yetişemeyecektim. Yetişemeyince de başıma bir hal gelmiştir diye durumumun anlaşılana dek bütün ekip derhal daha aynı gece dağa çıkacaktı. Plana alınmış eylemler ertelenecekti ya da suya düşecekti. En sonunda da arkadaşlarımın amansızca sorularına cevap vermem gerekecekti. Böyle bir sahneyi düşünmek bile beni dehşet içinde bırakıyordu. Bütün ekip toplanmış ve komutan soruyor. Ogyan'a karşılamaya neden gelmediğini söylesin diyor. Ayağım sızlıyordu da onun için diyerek gerçeği söylüyorum ben. Ayağın mı sızlıyordu? Demek ayağın sızlıyordu da onun için gelmedin ha diyor sert sert Stanu. Guco bizim o neşeli, şen, şakacı Guco da hemen doğrulup ciddi bir tavırla madem ki ayağın sızlıyordu neden kesip gelmedin diyor. Hayır buna meydan vermemeliydim. Mutlaka gitmeliydim ben ve gittim. Arkadaşlarının merak içinde beklediklerini bilen bir insanın böyle bir buluşmada duyulan o karmaşık büyük sevinci dile getirebilmesi imkansız. Arkadaşlarına en içten, en tatlı sözleri söylemek istediğin böyle anlarda söyleyecek söz bulamazsın. Fakat Stanley'nin omzuna vurup yüksek sesle "Sen misin Ogyan'la?" demesi, Gujo'nun sessizce var gücüyle elini sıkması, Slavcho'nun büyük bir sevinçle "Oo bacanak merhaba" demesi, işte bütün bunlarda bir arkadaş endişesinin, bir arkadaş sevincinin gizlendiğini mutlaka sezersin. Böyle sevinçli bir anda ayağımın uyluk kemiğine kadar şiştiğini, her attığım adımda dayanılamayacak kadar sızladığını, yakın bir yerde evim olmadığını, en kestirme yollardan buraya en azından 7 kilometre olan Krasnoselo'ya kadar yürümem gerektiğini söyledim diye azarlayabilir mi kimse beni?